Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Atilla Türker'le Markaj başlıyor.
Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.01 yaklaşık. Bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Atilla abiyle gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Her zaman yaptığımız gibi program başında Atilla abi telefon numarasını sizlere hatırlatacak. Program içinde aramazsanız seviniriz. Sadece mesajlarınızla destek bekliyoruz. Program bittiği andan itibaren yani saat 14'ten sonra da Atilla abi müsait herhalde. Gerçi hava da güzel belki doğa yürüyüşü yapmak ister bilemiyorum.
Evet.
Çünkü son zamanlarda böyle bir hava yakalayamamıştık. O zaman arayabilirsiniz.
Evet, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi önce telefon numaramı vereyim her zaman olduğu gibi. 0549 371 0705. 0549 371 0705. Şimdi hemen yayından önce bir mesaj var. Çok sevgili arkadaşımız, tanışmıyoruz ama uzaktan uzağa mesajlaşıyoruz. Söyleyeyim hemen. Atilla abi, öncelikle sana ve Mert Elam'a, Tuncay bir kere bunu yazan Ankara'dan dinleyici, Gençler Birliği taraftarı olduğunu da belirteyim güzel Tuncay'ın. Atilla abi, öncelikle sana ve Mert Elam'a Ankara'dan selamlar eder, başarılarınızın. Atilla abi, bu Avrupa Süper Ligi'ne Türkiye'ye dahil 55 ülke karşı çıktı. Ancak biz kendi açımızdan büyük resme bakınca UEFA sıralamasında 17. sıraya düştük. Kulüpler bazında yani bu seneden sonra Şampiyonlar Ligi bizim takımlar için çok zor. Görüldüğü kadarıyla bizim takımlar artık UEFA falan diyor. Kısacası Avrupa Süper Ligi'ni soruyor. Türkiye ne yapar, ne yapmamız gerekir anlamında. Tuncay'a teşekkür ediyoruz,
evet,
bu arada. Ankara'ya selamlar.
İşte Avrupa Süper Ligi diye bir şey artık kalmadı Atilla abi. Kulüpler bir bir bu ligden çekildiklerini açıklıyorlar. Dün 6 İngiliz kulübü teker teker bunu resmen duyurdular. Manchester City başladı. Diğer kulüpler de onları takip etti. Chelsea'si, United'ı, Liverpool'u, hepsi, Tottenham'ı, bütün 6 kulüp bu ligden çekildiklerini açıkladı. Sonrasında yine bugün içinde de diğer kulüplerden, yani İspanyol ve İtalyan kulüplerinden açıklamalar geliyor. Daha biz programa girdik. Saat tam 13'te, yani 3 dakika önce Inter Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı. Inter'den birkaç dakika önce de Atletico Madrid yine resmi Inter sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Lig'den çekildiğini açıkladı. Zaten 12 takım, evet, ismi çıkmıştı. 6'sı dün çekildi. Bugün de sanıyorum 3 takım çekildiğini açıkladı. Juventus da tahmin ediyorum ki çekildi. Zaten takım kalmadı. Ortada, evet, lig diye bir şey kalmadı. Evet. O yüzden artık bundan sonra hani bizim takımlar gider mi, gitmeli mi, bu tartışmada şu an için biraz boş gözüküyor.
Bu iş Nasrettin Hoca'nın fil hikayesine döndü herhalde, biliyor musun? Fil hikayesini yani uzun uzun anlatmaya gerek yok da işte bir tane fil varmış. Herkes ondan şikayetçi. Sonra padişahın huzuruna çıkıyorlar. Nasrettin Hoca bir bakıyor arkasında kimse yok. Yani o ana kadar Nasrettin Hoca'yı destekleyenlerin hiçbiri yok. Nasrettin Hoca dönüyor bakıyor, kimseyi görmeyince padişah diyor ki sayın padişahım, biz bir fil yetmiyor, bize bir fil daha getir falan diyor. Çünkü kimseden destek görmüyorlar. Şimdi bu 12 meşhur takım, yani saymaya gerek yok işte, malum İngiltere'den 6, İspanya, İtalya'dan 3'er takım. Bu arkadaşlar, bu kulüp yöneticileri, çok iyi niyetle soruyorum sakın yanlış anlaşılmasın, 3 metre önlerini göremiyorlar mı acaba?
Bugünler... Benim de sabah bunu sorguladım. Yani hiç mi kamuoyu araştırması yapmadınız, hiç mi düşünmediniz? Yani 2 günde vazgeçilir mi Atilla abi? Hani şey demek kolaycılık bence, biz böyle bir tepki geleceğini öngöremedik taraftarlardan falan, hükümetlerden. Öngörün bir zahmet yani, siz de bu işin perde arkasında bir sorup soruşturun. Bunu yaparsak ne olur, nasıl bir tepki gelir? Çünkü bu kolay alınabilecek bir karar değil, devrim gibi bir karardı aslında çıktıklarında. Ama arkasında duramadılar.
Yani dediğim gibi bu mahalle takımı değil veya herhangi bir semt takımı değil. Koskoca Manchester City, Manchester United işte şu bu.
Real Madrid başkanı Perez çıkıyor. Biz gerekirse hani maçların kısaltılmasını bile gündeme alabiliriz diyor. Gençler sıkılıyor artık, çok takip etmiyorlar diyor. Bu kadar iddialı konuşuyor. Kendi Dünya Kupamızı yaratırız diyor biz. Eğer FIFA bizim oyuncuları Dünya Kupası'nı almazsa. Hani bu kadar da iddialı söylemler yapıldı. Ama Nasrettin Hoca gibi Perez arkasında kimseyi bulamadı. Şu anda Real Madrid hani ender kalan takımlardan biri projenin içinde, ama herkes çıktığına göre zaten onlar da çok devam edemeyecek. Kendi kendine oynayacak halleri yok.
Doğmasıyla ölmesi 2 gün sürdü herhalde bu, evet, ligin değil mi?
Aynen öyle. 2 gün yani, pazarı pazartesiye bağlayan gece açıklandı. İşte dün ne günlerden? Salı günü aynen. 48 saat bile geçmedi aslında.
Gayet tabii. Akla mantığa da uygun değildi. Yani insanlar sadece 12 tane takımı izlemek gibi. Mesela şu daldan dala atlıyorum ama şöyle de bir olay vardı. Benzetmek mümkün mü bilmiyorum. 4 büyük kulüpte yıllar boyu, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl boyunca geçmişe dönük söylüyorum tabii. 4 büyük. Tabii Türkiye'deki 4 büyük takım yani. Onlar da arkadaş tamamen Türk futbolu bizim kontrolümüzde. Lokomotif biziz.
Parayı biz getiriyoruz buraya yani.
Tabii biz işte izletiyoruz, biz izleniyoruz, paranın en çoğunu biz almamız gerekir falan. O zamanlar çok iyi hatırlıyorum. Yani sen o zamanlar benim yaşım ileri olduğu için söylüyorum. İlhan Cavcav başta olmak üzere insanlar çıkıyordu. Bir dakika kardeşim diyordu. Madem siz çok izleniyorsunuz, oynayın Marmara Ligi diye bir lig kurun. Dört takım kendi arasında oynasın. Şöyle bu futbol denilen olay, güzel olay tüm topluma yayılmalıdır. Yani illa Atletico Madrid, Liverpool 3 tane 5 tane maç yaptıktan sonra onların da esprisi kaybolurdu. Yani nihayetinde evrensel bir olay. Türkiye'de de sadece 4 büyük takım sürekli kendisiyle kendi aralarında maç yapsa esprisi olmaz. Bu olay yayıldığı zaman, bütünleştiği zaman, paylaşıldığı zaman çok daha iyiye. Yani şimdi 21 takımlı lig, 20 takımlı lig çok daha anlamlı, çok daha değerli. Herkesin yoksa birbirine hafta, saygısı hani, duyması gerekir.
Aynen Galatasaray Fenerbahçe maçı olsa onun değeri şu andakinden çok daha az olur. Yani şu andaki değeri olması. Sen de iki maç yapıyorlar. Herkes de bu maçı dört gözle bekliyor. Derbileri bekliyorlar ama öbür türlü her hafta Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş kendi aralığında oynayacaklar. Çok bir esprisi de kalmayacak.
Yani sırf para için yapılan bir işti bu. Yani uygulama, düşünce ya daha doğrusu düşünce. Düşünce aşamasında da kaldı nitekim. İyi de oldu.
Tabii iyi oldu ama hala bence tartışma bitmemeli burada. Çünkü bir taraftan iyi oldu diyoruz. UEFA tarafında durduk. Yani Türkiye Futbol Federasyonu da UEFA'yı, FIFA'yı destekledi. Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktılar. Ama UEFA da öyle çok çok iyi yönetilen bir organizasyon değil. UEFA da aslında buradaki adaletsizliği körükleyen kurumlardan bir tanesi. Yani onlar çok mu iyi yönetiyorlar bu durumu? Onlar büyüklerin isteklerini törpüleyebiliyorlar mı? Hayır. Gözlemiyorlar. Daha yeni işte 2024 sonrası Şampiyonlar Ligi formatında yine büyük kulüpleri kayıran bir anlayışla hareket etti UEFA. Şimdi de bence diğer kulüpler, Türkiye takımları, Portekiz belki, Belçika, Hollanda ekipleri bu sefer onlar isyan başlatsın. Çünkü evet, şu an her şey Liverpool için, City için, Real Madrid için, Barcelona, Atletico Madrid için yapılıyor. Evet. Ya bu da aslında biraz daha büyük çaplı bir Avrupa Süper Ligi'ne doğru gidiyor zaten UEFA'nın organizasyonları da. Yani Avrupa Süper Ligi gibi olmayacak tabii ki. Ama ondan da çok çok da farklı. Hani Ukrayna'nın hakkının savunulduğu, Türkiye'nin hakkının savunulduğu da bir organizasyon değil. Zaten pas da bu takımlar için gitgide azalıyor. Türkiye'den giden takımların aldığı para her sene zaten azalıyor. Evet. Diğer takımların payı artıyor. Zaten oraya gidiyor. Avrupa Süper Ligi'ne gidiyor Şampiyonlar Ligi'de.
Türkiye'de de hemen hemen benzer durum. Yani doğru olduğu için savunmuyorum. Uygulamayı, gerçeği ortaya koymak anlamına söylüyorum. Yayıncı kuruluştan gelen paranın tamın tamına %50'si dört büyük takıma gidiyor. Ha diyeceksiniz ki hatta az bile diyenler de çıkabilir. Yani büyük kulüplerin anlayışı bu doğrultuda zaten. Kardeşim biz izleniyoruz. Yani şimdi takım adı vermeyeyim ama hadi vereyim. Örnek olsun diye söylüyorum. Konyaspor, Antalyaspor maçını kaç kişi izler düşüncesi var? Veya Sivasspor, Boluspor maçını kaç kişi izler?
Doğru. Bir yayıncı kuruluşa söyleyeyim. Bize ekstra maliyet diyor Atilla abi. Biz oradan tabii para kazanamıyoruz ki. Biz oraya hatta ekstra para harcıyoruz gereksiz yere. Şimdi ligdeki takım sayısı arttı, daha fazla maç, daha çok para dedi ya mesela Kulüpler evet, Birliği. Evet. Yayıncı kuruluş ne dedi? Tam tersi. Daha çok para falan değil, daha çok maliyet dedi bize.
Gayet
biz tabii o ekstra 3 takım geldi diye daha çok paraya satamayacağız ki.
Bu işi Türkiye'de en iyi bilenlerin başında elbette ki belki de bir numara Şansal Büyükağ'dır. Sık sık yazıyor. Yani Anadolu takımlarının kendi aralarında yaptıkları maç yayıncı kuruluşa gelir değil, gider. Ya zarar
evet
olarak yansıyor. Ama bunlar çok hassas dengeler üzerine kurulu. Yani biz dört büyük kulübüz diye %50'si alınıyor şu anda. Az bile deniyor. Daha da fazla artırılmalı deniyor. Fakat paylaşımcılık, ne bileyim işte iyi bölüşüm, adalet anlamında diğer Anadolu takımlarda hiçbir zaman geri plana bırakılmamalı anlamında. Anadolu takımları futbolcuyu kazandıran, yetiştiren, ne bileyim Türkiye'ye yayılan, toplumsal anlamda çok önemli rol oynayan kulüpler, camialar bunlar. Yoksa yayıncı kuruluştan gelen para şimdi %50, o zaman %80'e çıksın dört büyük kulübün aldığı pay. Geri kalan 17 takıma veyahut da işte birincilik takımlarında kulüplerinde sayarsak onlara sadece ölmeyin yaşayın niteliğinde 3 kuruş para mı verilecek? Değil. Bunlar herkes birbirine iyi kötü anlayışla karşı yaklaşmalıdır düşüncesiyle
söylemeye çalışıyorum yani.
Evet.
Yani Anadolu takımları olmasa dört büyükler ne bileyim bu kadar esprisi devam edecek. Mutlaka taraftarlar devam edecek ama işte üstüne basarak söylüyorum. Büyük kulüplerin de Anadolu takımlarına destek vermesi, anlayışla yaklaşması gerekir.
Şu an büyüklerin Atil abi normal şartlarda öyle ama hiç düşündükleri falan yok. Kendi dertlerine düştüler. Mesela çok aklıma gelen ilk örnek şu olacak. Galatasaray geçen sene Eskişehirspor'dan Sekidika'yı aldı.
Evet.
Ama nasıl aldı? Bonservis parası vermemek için orada sözleşme falan feshedildi. Hani 100 bin euro vermemek için Eskişehirspor'a, ki çok zor da Eskişehirspor. Öyle aldı Galatasaray. Yani onu bile artık hani Eskişehirspor 100 bin vereyim yaşasın da değil büyük kulüplerimiz. O kadar zordalar ekonomik olarak. Onlar şu anda daha çok para istiyorlar. Mustafa Cengiz ne dedi geçenlerde çıktı? Hani bu havuzdan çıkmayı düşünebiliriz. Hatta Fenerbahçe ile görüşürüz. Onlar da kabul ederse belki biz kendi maçımızı kendimiz satarız diyebiliyor. Bu aynı Avrupa Süper Ligi mantığı gibi. Hani parayı biz getiriyoruz Süper Lig'e. Niye ben Anadolu kulüpleriyle bölüşürüm diyebiliyor. Çünkü ekonomik olarak çok zor da Galatasaray. Çözümü de orada buluyor.
Sayın Mustafa Cengiz öyle söylüyor veya Ali Koç, Sayın Ali Koç da belki öyle mi düşünüyor bilemiyorum ama
Ali Koç öyle düşünmüyor galiba.
Hayır, yani misal olarak söylüyorum. Ama bu işler o kadar kolay değil.
Tabii.
Yani siz UEFA olarak, FIFA olarak muhatabı Futbol Federasyonu oluyor. Yetki belgesi, yayın belgesi Futbol Federasyonu'yla vekalet veriyorsunuz. O doğrultuda yapılıyor. Yoksa her kulüp kendi başına bir sözleşme yapar, bir anlaşma yapar ki 20-30 yıl önce buna benzer girişimler de oldu. Yani dediğim gibi herkesin birbirine dağıtacak, daha anlayışla yaklaşması lazım. Bunlar büyük camialar ama Anadolu'yu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Unutulmaması lazım. Büyük kulüpler önce kendilerini iyi yönetsinler. Kendileri batırdılar bu kadar. Borç batağı altına sürüklendiler. Galatasaray'ın 4 milyar lira Türk lirası. Fenerbahçe'nin keza 4 milyar liraya yakın. Beşiktaş'ın 3 milyar liraya aşkın. Trabzonspor'un 2 milyar liraya yakın borcunu kim yaptı? Kendileri yaptılar. Son 20 yılda Fenerbahçe'yi kaç yönetici yönetti? Başkan daha doğrusu 2. Galatasaray'ı kaç? De ki 8. Yani sakın yanlış anlaşılmasın, yuvarlak rakamlar söylüyorum. Beşiktaş'ta işte 4 tane başkan yönetti. Bunlar sorumlu. Dikkatli yönetselerdi şimdi Anadolu kulüplerinin payına mı göz diktiler? Yani dikmeseler de dikmemeleri gerekir anlamında söylüyorum.
Avrupa'da da böyle Atilla abi. Şimdi Real Madrid Başkanı Perez diyor ki bizim pandemi döneminde bu 2 yılda 400 milyon euro zarar ettik diyor mesela. Artık çok zor diyor buradan toparlanmamız. Ne yapacağız? Daha çok parayı biz nasıl buluruz? İşte böyle bir organizasyon düzenleyelim. Arkamızda da JP Morgan var. Bizi o finanse edecek. Biz böyle kurtulacağız diye düşünüyorlar. İşin bir kısmı da ekonomik. Özellikle dernek statüsünde olan Real Madrid, Barcelona için. Çünkü Barcelona, Real Madrid batma tehlikesi var aslında, şaka maka. İnanılmaz bir borç sarmalı içine girdiler son iki senede. O yüzden onların da mantığı bizimkilerden çok farklı değil.
Ve ortaya konulan para da deli para yani, bu arada söylemek gerekir. Mesela katılan her bir kulübe hayata geçseydi anlamında, katılacak kulüpleri anlamında söylüyorum. Hayata geçmedi, geçmeyecek de büyük ihtimalle.
Yani şimdilik evet.
Yani 20, daha doğrusu 12 artı 3 artı 5 şeklinde bir uygulama düşünülüyordu bildiğim kadarıyla. Her birine gözüken para 350 milyon euro. 350 milyon euro dediğiniz para şu anda Galatasaray'ın borcu, Fenerbahçe'nin borcu. Bir anda sıfırlanacaktı. Şu anda
zaten liginde kazanacakların 3 katı falan herhalde ya da 4 katı civarı.
350 milyon euro dediğimiz para işte 3,5 milyar lira abi. Yani neredeyse 3 milyar liraya aşkın, 3,5-4 milyar liraya yakın bir para. Bir anda Galatasaray'ın ya da başka bir kulübün borcu sıfırlanacaktı ki bize daha yazdığı anda Galatasaray katılsın mı katılmasın mı ne yaparız? Mustafa Cengiz dedi ki kulübün menfaatlerini düşünürüz dedi. Oradan falan derken Allah'tan bu lig Avrupa Süper Ligi Allah'tan uygulanmayacak, yoksa yer yerinden oynardı. Çünkü çok büyük ihtimalle de Galatasaray'a teklif gelirdi bu şirket tarafından yani.
Yani tabii olabilir, bilemiyorum Atilla abi. Hani hangi takımlar Galatasaray geliyorsa Fenerbahçe o rekabeti de pazarlamak için bence ikisine birden getirmeleri daha mantıklı olurdu eğer o lig devam etse diye düşünüyorum. Neyse, o ayrı bir tartışma konusu ama şimdi Avrupa Süper Ligi kalktı rafa gözüken bu, ama ileride tekrar böyle bir şeyin olmayacağını bence garantisi yok.
Yok.
Ya da olmazsa bile Şampiyonlar Ligi'ni buna doğru çevirmek için ellerinden geleni yapacaktır bu kulüpler. Çünkü çok para istiyorlar.
Şimdi bu yanlış düşünce uygulama, yani bu 12'ler diyelim buna. 12'lerin uygulaması doğrusunda UEFA, FIFA bu 12 kulübe herhangi bir yaptırımda bulunması söz konusu olabilir mi sence? Sence?
Yani bir yaptırım olmalı Atilla abi. Şimdi öyle karar aldım, ben çıkıyorum. Yok Avrupa Kulüpler Birliği'nden çıktım, istifa ettim. Ben böyle organizasyon kuruyorum. İki gün sonra özür dileriz. Biz böyle şeyi düşünememiştik. Tekrar geri dönelim, eskisi gibi bir arada olalım. Kolay bir şey mi bu? Bence değil. Evet. Kesinlikle bir yaptırım, bir şey olması lazım. Nasıl olur? Hani UEFA mı yapar yaptırımı? Taraftarlar mı istifalarını ister yönetimlerin? Kulüp başkanlarının satışını mı ister? Aynı şekilde devam etmemeli bence. Çünkü sattılar yani Premier Lig'deki 6 kulüp diğer 14 kulübü sattı aslında pratikte.
Evet. En büyük ortaklık menfaat ortaklığıdır, çıkar ortaklığıdır derler. Ha, topa basabilirlerdi UEFA, FIFA, tamam yanlış yaptınız falan diye. Bu olayın bir tarafı, bir tarafı da şu olabilir. Avrupa futbolunun marka değerini küçültmeye, düşürmeye, zedelemeye çalıştıkların doğrultusunda tüm kulüpler, bu 12'leri kastediyorum tabii, Avrupa veya UEFA ya da FIFA disiplin kuruluna sevk edilip diyelim ki bir para cezası. Misal, bu da benim doğaçlama söylediğim yani o kadar çok konuşuyoruz ki artık. Yani, Türkiye'de olsaydı bir benzeri olurdu anlamında söylüyorum.
Evet bakalım göreceğiz. Orada Cefer'in dün City'nin açıklamasından sonra galiba böyle çok dostane bir hoş geldiniz tekrar mesajı yayınladı. O da çünkü hani City'siz, United'siz, Real Madrid'siz bir Şampiyonlar Ligi olmayacağını biliyor.
Tabii.
Diğer kulüplerin eli çok güçlüydü bu süreçte. Çünkü pazarlayamazdınız aynı şekilde yani. UEFA'da çok büyük gelir kaybına uğrayacaktı. Kulüpler de haliyle hani katılmayan Paris Saint-Germain, Bayern Münih gibi kulüpler de bugün kazanabileceklerinin belki 1/3'ünü falan kazanacaklardı.
Şu da olabilir. Her şeyden bir hayır doğar derler. Denilir ki doğrudur. Yarayı daha fazla deşmemek adına da tekrar kulüpler UEFA, FIFA bütünleşebilir. 12'lerin bu başkaldırışı veya yanlış yaklaşımı neyse düşüncesi kapatılıp tekrar yola devam da edilebilir büyük ihtimal. O da öyle olabilir.
Bakalım yani, süreç Atilla abi gerçekten görmek lazım. O kadar belirsizliklerle doluydu ki bu iki gün. Yani ne olacak? Başlayacaklar mı turnuvaya? UEFA ne karar verecek? Futbolcunun Avrupa Şampiyonası'nda oynamasının bile engelleneceği söylendi.
Tabii. Hani
işte Yusuf değil de Merih Demiral, ne bileyim Ozan Kabak oynayamayacak.
Çalhanoğlu.
Milan'da. Çalhanoğlu. Hiç oynayamayabilir dendi mesela. Böyle birçok haber gördük ama neyse ki şimdilik atlatılmış.
Hakem camialarında bile ufak ufak kıpırdanmalar oldu. Ben sana onu da söyleyeyim.
Bence en kolay halledilecek konuydu Atilla abi. Hani aynı fikirde. Millet düşünüyordu hakem nasıl bulunur falan. Bulunur yani para. Sonuçta o kadar ekonomi tabii. Yaratıyorsan buradakinin 3 katını ver. Bak bakalım kalıyor mu?
Kaç 3 katı? 10 katını ver abi. Şu anda Türkiye'de Süper Lig'de düdük çalan bir hakem. 47 hakem var ki 23'ü Süper Lig'de düdük çalıyor. Bunların belli bir sabit ücreti, maaşı var daha doğrusu. Ücreti derken 13, 17, 19 bin lira civarında kategoriye göre değişiyor. Bu, ama olayın özü şu. Süper Lig'de düdük çalan bir hakem. Diyelim ki Cüneyt Çakır, Atilla Türker, Fırat Aydınus, Mert Elam. 10 bin lira maç başına alıyor. 10 bin lira.
TL bazında.
TL. Tabii Türk lirası. Siz buna o 12'ler olarak, o organizasyon olarak 10 bin lira değil de 100 bin lira verdiğiniz zaman Türkiye'deki hakemlerin 4'te 3'ü gider. Ha zaten en fazla peki, bir kişi çağırılır ha. Yanlış anlaşılmasın.
Şampiyonlar Ligi için ne kadar aldıklarını biliyor musunuz Atilla abi? Şu an hani Ali Palabıyık, Halil Mutmeler gitti ben, galiba Cüneyt Çakır.
Ben 5 bin euro diyebiliyorum.
5 bin euro maç başı.
Evet.
3 katıyla mesela çarpın 15 bin euro. Çarpı kaç euro? 9 mu? 10 diyelim.
10 maç yuvarlak olsun.
150 bin.
Evet.
Tek maç için.
Tabii.
Yani kesin.
Bir de hoş geldin parası verirler.
Evet.
100 bin, 200 bin euro. Hepsi gider. Zaten Türkiye'den çağrılacak olsa en fazla bir bilemeden iki hakem çağrılır. Bak aklıma Fırat geldi. Fırat Aydınus.
Bitiriyor
çok,
çünkü.
Çok güzel maç yönetti. Kutlamak lazım. Fırat 47 yaşında. Hakem Türkiye'de hakemlik yaşı daha önce 45'ti. Yanılmıyorsam 3-4 yıl önce uzatıldı. 47'ye çıkartıldı. Fırat Aydınus'un da bu sezon son sezonu. Önümüzdeki 6 haftada ki dilerim maç yönetir. Aslan gibi yönetiyor ha. Formunun zirvesinde. Lafı nereye getirmek istiyorum? Şimdi Fırat son 6 maçını yönetecek. Sonra ne olacak? Mevzuat gereği şu olabilir. Ya gözlemci olacak Süper Lig'de yahut da VAR hakemi olacak. VAR hakemi de 2 yıl sürüyor. Büyük ihtimalle VAR hakemi olarak devam edebilir.
Şu an bir isim var değil mi sadece VAR hakemi
yapan? Bir kişi Özgüç var. Özgüç bizim Türkalp. Sevgili kardeşimiz Özgüç Türkalp. Baba, rahmetli babası bizim Spor Yazarlar Derneği Ankara Şube Başkanı'ydı. Efsane bir gazeteciydi. VAR kategorisinde bir hakem var. Özgüç Türkalp. İkinci bir isim yok. Ha bu sezonun sonunda isimleri iyi kötü ben biliyorum ama şimdi yanlış mesaj vermemek, bilgi vermemek adına topa basmak istiyorum. 8-10 tane hakem önümüzdeki sezon VAR hakemi olacak. Bunların arasında Fırat olur mu? Fırat Aydınus kendi bilir. Yani kendi bilir derken belki kendisi de düşünüyordur.
Zorlama hakemi... bir şey yok. İlla sen hakemliğin bitti, VAR'da görev alacaksın diye bir şey yok. İsteğe bağlı.
Evet, tabii olarak. Kendi isteğine bağlı. Ha benim tahminim yani kendisiyle de konuşmadım ki VAR hakemi olabilir. Ama lafı şuraya getireceğim. Çok çarpıcı bir yaklaşımda bulunmak istiyorum. Bu benim için tabii çarpıcı. Şimdi Fırat İngiltere'de mesela hakemlik yaşı 50. Niye? Tecrübe, fiziğini iyi koruyor, kendini iyi bakıyor, kendini iyi geliştiriyor, aslan gibi koşuyor. Bizim bazı hakemler gibi göbekli değil benim gibi falan. Kendine çok iyi bakıyor. Şimdi Fırat şu anda Türkiye'de en iyi 2-3 hakemden birisi. Şimdi acaba Merkez Hakem Kurulu'nun tavsiyesi, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararı veya tersi olarak bazı hakemlere ekstra birer yıl daha olmak üzere 3 yıl falan hakemlik yapma şansı Oluşabilir mi? Olabilir. Ben olsam denerim abi. Şu anda Fırat, Türkiye'de en kritik başlar şu anda Fırat veriliyor. Belki de 10 yıl önceki Fırat'tan daha iyi Fırat. Ya Fırat bir örnek. Yanlış anlaşılmasın. İngiltere gibi fizik gücüne dayalı bir futbol olan bir ortamda hakemlik yaşı 50. Ha burada da çok istisnai isimlere uygulanacak. Öyle kalkıp da şimdi isim vermeyin bazı hakemlere. Bazı hakemlerle zaten yolların 2 dakikada ayrılması lazım. Üstüne basarak söylüyorum. Her yayının başlığı şu. Türkiye Süper Ligi'nde, daha doğrusu üst klasmanda 47 hakem var şu anda. 47 hakemin en az 25'inin acilen sezon sonunda şutlanması lazım. Bak ağır oluyor ama samimi yaklaşımı. 40-25 hepsi Abbab Çavuş. 25'in.
Atilla abi, bu Fırat Aydınus'a özel diyorsunuz. Ama evet, bu şeyi nasıl belirleyeceksiniz yani? Sonuçta yaşı 47'den 48 yapalım ya da +1 +1 gidelim. Hı. Başka hakemi neden yapmayacaksınız mesela?
Abi o senin işte şeyine, liyakat yaklaşımına bağlı. Ben kalkıp da X bir hakemi yapmayacağım komite olarak veya onu öyle bir kişiye yapacaksın ki mesela Cüneyt Çakır. Cüneyt 76 doğumlu, Fırat 74 doğumlu. Cüneyt'in önünde 3 sezon var. 3 sezon sonra bitecek. Cüneyt halen zıpkın gibi gidiyor geliyor. 3 yıl sonra da öyle olur mu bilemem. 3 yıl sonra bittikten sonra Cüneyt'ten daha çok yararlanma durumu var. Ben yoksa...
O zaman Atilla abi şöyle bir şey aklıma geliyor. Mesela bir şeye bağlamak istiyorum buna. Hı. Fırat Aydınus olsun, şu olmasın. Mesela en az 6 yıl FIFA hakemliği yapmış, FIFA kokartı takmış isimler gibi böyle bir kategori yapmak sanki mantıklı olabilir mi? Bana bir şeye bağlamak, hani sizinki biraz çünkü göreceli oluyor. Hani Fırat Aydınus olsun, şu olmasın ama hani 6 sene FIFA kokartı takmışsa atıyorum, dediğiniz gibi 48'den sonra da devam etsin gibi.
Ben öyle yaklaşmıyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü 6 yıl yapar ama 45'e gelince artık hakemlikten iyice beyin olarak, fizik olarak kopmuş olabilir. Sırf o da işte 6 yıl hakemlik yaptım diye o kontenjandan yararlanmak ister. Ama öbüründe ben derken komite olarak veya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak bakacak. Şimdi aklın yolu bir. Ben Fırat'ı örnek veriyorum. Akşam aklıma geldi birden. Akşam maçı izlerken. Ya dedim, bu arkadaşımız, kardeşimiz aslanlar gibi yönetiyor. Ha şimdi bana da çok küfür edenler vardır. Çünkü Türkiye'de en fazla küfür işten hakemlerin başında Fırat Aydınus'ta Cüneyt Çakır geliyor. O ayrı. Şimdi Fırat'ta da ki genelde limoniyizdir belli olaylardan dolayı ama yiğidi öldür hakkını yeme kardeş. Bu kadar basit. Bakarsın sen kalkıp da başka bir her sezon 3-5 hakemi yaşını uzatayım bir yıl daha şans vereyim derse olmaz. Ben bugüne kadar ilk kez Fırat'ın adını, bu benim düşüncem. Ha, sadece bir düşünce. Zaten olacağından değil. Fikir cimnastiği anlamında söylüyorum. Yarınlarda Fırat olur veya Ali Palabıyık olur. Misal Ali daha 33-34 yaşında. Yok 36 yaşında herhalde. Falan. Bu formuna göre değişir. O anki durumuna göre değişir. Fırat Aydınus çok uç bir örnek. Ne diyorum bak, Fırat 24 yaşında Süper Lig'de düdük çalmaya başladı. Cüneyt Çakır 24 yaşında düdük çalmaya başladı. Halis Özkaya 24 yaşında düdük çalmaya başladı. Şu anda Süper Lig kategorisinde bulunup da 30-31-32 yaşında bulunup da daha Süper Lig'de bir tane düdük çalamayan hakemler var kardeşim. Yani bunu da yarınlarda daha çok dile getiririz. Şu anda çünkü lig devam ediyor. Yarınlarda iyice tabloyu görürüz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Bak Cüneyt Çakır 2000 yılında, bak Cüneyt 76 doğumlu söylediğim gibi, 2000 yılında düdük çaldı. Ki izledim iyi kötü çok net hatırlıyorum. Fırat Aydınus da öyle. Halis Özkaya 80 doğumlu 24 yaşında Süper Lig'de düdük çaldı kardeşim bunlar. Şimdi bakıyorsun 32 yaşında yeni Süper Lig'e alınıyor 33 yaşında veya Süper Lig'de var şans verilmiyor. İlle de yeteneksizler anlamında söylemiyorum ya güvenilmiyor ya futbolcu diyorum hakemler yeteneksiz kısıtlı yani bir çarpıklık var. Diyorum.
Evet, Atilla abi biraz reklamı da açtık. 13.24 bir reklam arasına girelim. Reklamdan sonra devam edelim. Mesajlar da gelmiş. Biraz onları da okuyacağız.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
...13.27 saatlerimiz... ...mesajlarınız geliyor dedik... ...Atilla abinin WhatsApp'ına da... ...çok sayıda mesaj gelmiş... ...onlardan birkaçını Atilla abi... ...sözlerine hızlı hızlı alalım...
...mesela Amerika'ya öncelik tanıyalım... ...Atilla abi ben Ferhat Fidan... ...New York'tan selamlar... ...şu an sabah 06.05 ve sizi keyifle dinliyorum... ...sağ ol Ferhat Fidan... ...Amerika'ya selamlar.
Selamlar...
...sporun her branşında değişiklik olunca... ...adapte olmak çok zor oluyor... ...ve bence de sorun burada... ...değişiklik hoş karşılanmıyor... ...taraftarlarca demiş... ...New York'tan yazıyor bunu... Teşekkür ediyoruz. Tuna, dinleyici Tuna diyor. Atilla abi yaşım 42 Karşıyaka'lıyım. En çok Bakırköy'ün, Sarıyer'in, Zeytinburnu'nun, Altay'ın, Karşıyaka'nın olduğu radyodan maç dinlediğimiz 80'lerin sonu 90'ların başındaki ligi özlüyorum. Futboldaki romantizmi anlamadıkça bu organizasyonlar ölmeye mahkumdur diyor.
Romantizm geçeli evet. İşin içine para gelince daha fazla romantik kalmadı.
Rıfat kardeşimiz, ya o kadar çok da mesaj geliyor ki sürekli akıyor. İstersen şöyle yapalım. İbrahim yazıyor mesela. İyi yayınlar Atilla abi. Ben İbrahim Akbulut. Futbol paranın her şey olmadığını öğretti bize. Şimdikiler para için futbolu bile sattılar diyor. Rıfat tekrar önüme düştü. Rıfat'ı hemen üste çıkartalım. Veyahut da Rıfat o kadar çok akıyor ki. Kafası bilmiyor yani. Ahmet Sarı, selam abi, hayırlı sohbetler. Bence Sergen Yalçın'ın o hakemi istemiyorum demesiyle bir de Fenerbahçe maçında son golden bir türlü çıkamadılar. Bence iyi günler Ahmet Sarı.
Evet, Beşiktaş son 6 maç 2 galibiyeti var sadece bu süreçte. 3 beraberlik bir de mağlubiyet oldu ve şampiyonlukta da büyük bir avantaj kaybetti. Evet, hakem açıklaması, hakeme takılması, o Fenerbahçe maçındaki son dakika golü, yani 1-0 önde giderken berabere bitmesi Beşiktaş'ı kötü etkiledi ama yani sadece bunlar bu düşüş için yeterli değil bana kalırsa. Yani bugün sabah biraz konuştuk. Abubakar'ın hem sakatlığı hem onunla ilgili çıkan diğer iddialar, sözleşmesiyle alakalı olarak daha fazla para istediği, işte alamazsa oynamayacağı şeklindeki Sinan Engin ilk olarak bunu ima etti. Dün de Abubakar sakatlanıp sezonu kapattığı söylenince, özellikle Sergen Yalçın tarafından bu ihtimal dile getirilince, bu iddiaların acaba doğru mu diye insan düşünmüyor değil yani.
Bu mevzuya dönelim izninle. Rıfat'ın adını andık ama okuyamadım. Hakkını helal etsin. Hemen okuyorum. Selamlar Atilla abi. Rıfat İzmir'den, Rıfat Başkara. Şampiyonlar Ligi için UEFA ülkelerinde şampiyon olan takımları bir kere al. İngiltere'si, Türkiye'si, Ukrayna'sı, Danimarka'sı. İstisnası bütün şampiyonları. Çünkü adı Şampiyonlar Ligi. Geriye kalan takım sayısını ülke puanlarına göre doldur. Ha ille başüstü takımların hepsi olsun deniyorsa takım sayısı artsın diyor Rıfat'ın görüşü.
Eskiden öyleymiş. Şampiyonlar Ligi, Şampiyon Kulüpler Kupası deyince ülkelerin şampiyonları gidiyordu ama şimdi diğer kulüpler de ekonomik olarak bozmamak, üzmemek adına ligin dördüncüsü bile Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor çok rahat bir şekilde. Hatta bu yeni 2024'ten sonra 5.'nin hatta 6.'nın hatta 7.'nin bile gitme ihtimali var. Premier Lig gibi ülke puanı yüksekliklerde. Maalesef o dediği çok artık bundan sonra olmaz.
Bayram adlı arkadaşımız enteresan bir mesaj. Anadolu kulüpleri bir burunun uzvu gibi. Ne yani, benim kalbim, gözüm, kulağım, akciğerlerim, beynim değerli de herhangi bir parmağım değersiz mi? Yani şeye yaklaşıyor anladığım kadar. Dört büyüklerle diğerlerinin ayrıştırılması anlamında hepsine aynı değeri vermemiz gerekir diye ben anladım. Teşekkür ediyoruz Bayram. Peki Mert, şampiyonluk yolunda en büyük, yani ne olur? Ya şöyle, önce bir kendi görüşümü söyleyip Beşiktaş inanılmaz derecede bir sallantı demeyelim ona, talihsizlikler de diyelim. Şimdi Abubakar'ın durumu malum. Biraz önce sen söyledin, işte belli soru işaretleri var dedin. İstersen onu biraz açarız biraz sonra. Şimdi Abubakar'ın sakatlığı bugün iyi kötü belli olacak. Acaba
bu hafta sonu maçta yok dendi. Şimdi az önce bir son dakika haberi geçti NTV. Kayserispor maçı var cumartesi. O maçta forma giyemeyecek.
Şimdi Cenk Tosun zaten sakat, geçmiş olsun, sezonu evet kapattı. Larin yani durumu herhalde iyidir, Larin'de bir
problem. O maçtan son 90+'da sakatlanarak çıktı ama evet, öyle çok ağır bir sakatlık gibi gözükmüyor.
Şimdi gol yollarında en yakın adam kim? Oğuzhan zaten sakatlandı. Tekrar geçmiş olsun Oğuzhan'a. 3 hafta yok denildi. En az bir 2 hafta daha yok yani. Şimdi gol noktalarındaki en iyi 5 adamınızdan veya 6 adamınızdan 4'ü yok veya oynayamayacak. Abubakar durumu enteresan. Yani Allah şifa versin bir insan olarak söylüyorum, bir vatandaş olarak. Fakat şimdi sadece fiziksel sakatlık mı var Larin'de? İster şey, özür, Abubakar'da. Başka türlü de bir sıkıntılar var mı? Mesela çok uç bir iddia ortaya atıldı. İnşallah doğru değildir. İnşallah derken yani birazdan biraz sonra açıklayacağız. Parasal anlamda oynamıyor şeklinde bazı iddialar ortaya atıldı. Doğru mudur, değil midir? İyi araştırılması gerekir. Bizlerin de iyi araştırılması gerekir derken ortada bir gerçek varsa eğer ortaya çıkması lazım. Yani hakikaten nedir bu? Lafı fazla dolandırmadan söyleyeyim. Abubakar parasını, daha fazla para alabilmek için, ağdalı bir konu ama yeni bir sözleşme yapabilmek için daha yüksek bir ücret talep ediyor. İddia bu daha doğrusu.
Normalde 30 maç oynarsa bir sene uzar sözleşme maddesi olduğu ve 30 maça da bir maç kaldı, 29 oldu. Şu anki mevcut paradan daha fazlasını istediği, yani otomatik olarak uzamasını istemiyor. Uzayacaksa da benim param artsın diyor. İşte 1 milyon alıyorsam atıyorum 1,5-2 neyse istedi. Onu tam hakim değiliz. Böyle bir şey.
Ağzından aldın. Ben de 1 milyon euro alıyorsa yeni sözleşme, uzatılacak sözleşmeyle 1,5-2 milyon euro aynı talep ediyor. Var. Ama bu iddia.
Tabii.
Belki de yani iddiayı ortaya koyanlar da Beşiktaş'a, Türk futboluna çok yakın, işin içinde olan kişiler. Bunu da Beşiktaş kulübü tabii nasıl açıklayacak? Yani yalan olan bir şeyi açıklama gereği duyabilirler mi? O da ayrı bir mevzu. Hani sezon fiziksel anlamda sakatlığı var mı? Sezon sonuna kadar oynayabilir mi? Oynayamaz mı? Ama şu bir gerçek, Beşiktaş futboluyla eski Beşiktaş değil. Eski derken yani 3-5 hafta öncekini haftalara nazaran söylüyorum. Eskisi gibi çok tempolu bir futbol ortaya koyamıyor. Niye? Şimdi sakatlıklar var. Hastalıklar var. Bir de fiziksel anlamda takımın yükünü taşıyan Atiba gibi çok önemli oyuncu. Kolay değil arkadaş. 38 yaşındaki bir insan yani aynı tempoyla 3 günde bir maç yapabilir mi? 25 yaşındaki insan yapamıyor. 20 yaşındaki aslan gibi gençler yapamıyor. Yani kolay iş değil 3 günde bir maç yapmak. Ki bu tablo, bu 3 günde bir maç oynama olayı en çok tabii ki Atiba gibi oyunculara yük bindi. Bu kaleci olsa o şeyi söylemeye gerek yok. Kaldırır o tempoyu. Ama Atiba Beşiktaş'ın beyni, dalağı, kalbi. Öbür taraftan Abubakar da olmayınca, Abubakar olmayınca Larin santrfora kayıyor. Larin orada etkili olamıyor. Abubakar sadece bir santrfor değil, santrfor ötesi bir futbolcu. Normal şartlar altında söylüyorum. Oğuzhan tam formuna kavuşmuştu. İsimlere bakıyoruz. Takımın kaderini belirleyebilecek.
Laiç ortada yok.
Laiç ortada yok.
Kayboldu sezon başından sonra. İki sezon başında da çok iyi performansı yoktu ama iyice ilk 11'den uzaklaştı. İşte bir önceki maç oyuna sonradan girdi. Sonra tekrar çıktı. Şimdi bu maçta değerlendirilmedi ilk 11'de gibi gibi. Çok zor. Bireysel olarak baktığımızda da herkeste neredeyse bir geriye gidiş var. Var. Sakatlıklarla birlikte.
Şimdi Fenerbahçe son maçta nasıldı? Galatasaray son maçta iyiydi.
Yani Fenerbahçe Başakşehir'i yendi ama penaltı işte sonda 88-89'da Harun'un yaptığı hatayla birlikte o gol olsa Fenerbahçe yine kötü oynamadı, iyi oynadı bir maçta puan kaybedecekti. Hani Fenerbahçe de öne geçiyor karşılaşmalarda ama son 15-20 dakikaları çok kötü oynuyor. Hani puan kaybedecek kadar pozisyon veriyor son bölümde. Hani iki haftadır kurtarıyor evet. Tabiri caizse ama böyle ne kadar gidecek? Yani her maç böyle olacaksa elbet bir yerde de Fenerbahçe puan kaybedecek.
Beşiktaş sondan 3. hafta Seyran Tepe'ye gidiyor. Evet. Oraya giderken en az 4 puan farklı orada gitmek gerekir. Eğer 2 puan farklı falan gidersen Galatasaray bu tür süreçleri, yani genel anlamda söylüyorum, bu işler belli olmaz sahaya çıkmadığın sürece. Fakat Beşiktaş, yani zaten bugün gazetelerin tamamına yakın başlığı doğal olarak söyledi. Beşiktaş kartal cepten yiyor. Hazıra daha dayanmaz. Ki aynen, öyle. Aynen. Son yanılmıyor. Tabii. Son 6 maçta 9 puan kaybetti. Bak. Önümüzdeki kaç maç var? Yine 6 maç var. Yani tekerrür eder mi tekrar 6 maçta 9 puan? Bilinmez. Fakat Beşiktaş'ın şansı şu. Fenerbahçe ve Galatasaray'da o kadar iyi futbol oynayamıyor. Onlarda da çok büyük sıkıntılar var.
Tabii. En büyük avantajı o. Yani tabii. Beşiktaş çok puan kaybetse de Fenerbahçe Galatasaray'da sanki her maçı kazanamayacakmış gibi duruyor. Şimdi bugün Galatasaray Trabzonspor'la oynayacak. Hani Trabzonspor da gümbür gümbür oynamıyor. Ama Trabzon Trabzon'dur. Abdullah Avcı'nın motivasyonu Fatih Terim'e karşı ben yüksek olacağını düşünüyorum. Çok tehlikeli gol silahları var. Hepsi de iyileşti şu anda. Hani Vakemesi, Ekuban'ı, Canini'si, Bakıstası hepsi oynayacak bugün bir aksilik olmazsa. O yüzden bu maç bile hani Galatasaray için puan kaybı olabilir. Bir de Fenerbahçe'ye karşı avantajı Atilla abi iki averajda önde. Yani şu anda 3 puan fark var. Ama hani 4 puan diyelim biz ona. İkili averajdan
tabii ki,
dolayı.
Tabii ki.
Galatasaray'a karşı da ilk maçın
1-0'dı değil mi?
Galibiyet avantajı var.
1-0 değil.
2 olması lazım.
Öyle mi? Tamam.
Avantajı var sonuçta. Hani ikinci maç ne olur revanş bilemem. Orada da avantajı kaybetmezse 4 puan farkla girerse işte en kötü. Bir sürpriz yaşamayabilir. Ama çok belirsiz tabii son hafta. Abubakar bu arada 2 maç yok denmiş. Şimdi Alspor'da son dakika geçiyor. 2 maç dedi. Yani bu hafta sonu yok. Önümüzdeki hafta içi yok ama sonra dönecek. Bu habere göre
Beşiktaş tabii. Beşiktaş hala şey yanıyordur. Fenerbahçe ile yaptığı maçın kaçıncı dakika? 76. dakika
yok,
mıydı?
Yok daha 88-89'da.
Ozan Tufan attığı gol değil evet. mi? Tabi bu işler artık geriye dönmenin, bakmanın bir anlamı yok. Fakat Fenerbahçe işte Başakşehir maçında penaltı kaleci kurtarınca içimden şöyle bir şey oluştu. Bu enteresan gelişmelere gebedir falan diye. Yıllar önce benzer örnekler vardı. Mesela Galatasaray Mehmet'in son dakikalarda 5 hafta kala attığı bir gol vardı.
Hasan Kabze'nin golü.
Hasan Kabze özür diliyorum. Bravo. Mehmet dediğin, Hasan niye Kabze Mehmet dedim? Mi? Hasan Kabze tabii bravo. Falan benzer Beşiktaş olaylar vardı. Tabii Fenerbahçe Trabzon o meşhur 2010-11 sezonu Fenerbahçe bir penaltıyı kurtardı. Kaleci yanılmıyorsam Mert'ti. Yanılmıyorsam evet. Mert'ti. İkili avarajda Fenerbahçe Trabzonspor'un önüne geçtiydi. O sezon o şekilde şampiyon olduydu falan. Yani kaçan penaltılar veya son dakikalarda gelen goller, ama haftalar öncesi, ha son maçta değil, haftalar evet. öncesi bazı olayların mesajı gibi. Ya bunu sadece sohbet anlamında söylüyorum. Yoksa kadere, kısmete o kadar inanılır inanılmaz. Ben sadece geçmiş yıllarda yaşanan o Hasan Kabze olayını iyi değil mi? Sen de hatırlıyorsun. Tabii, 5 hafta kala mıydı neydi? Kaleci Degaci, Beşiktaş maçı mıydı?
Evet, Beşiktaş
maçı. Kaleci Degaci yapıyor. Tu, orta sahadan pas. Hasan Kabze ceza alanı dışından vurdu. Gol. Geçmiş olsun. Sonraki 5 maçta 15 puan aldı herhalde yanılmıyorsam. Cevat Hoca'nın sezonu muydu?
Galiba o sezon. Ben de hatırlıyorum. Nerede izledim bile hatırlıyorum.
Değil mi? Tabii. Dönem. Şimdi de Fenerbahçe işte geçen hafta 88'de Başakşehir penaltı kaçırıyor. Bu arada ligin altı da feci kaynıyor.
Başakşehir kime mi düşecek Atilla abi, ne olacak yani, toparlayamadılar bir türlü. Şu anda 18. Başakşehir küme düşme hattında.
Ben üniversitede öğretim üyesi olsam, spor akademisinde veyahut da benzer okullarda gazetecilik anlamında söylüyorum. Başakşehir iyice bir araştırılsın. Tez konusu olsun. O durumdan bu duruma nasıl gelindi? Yönetimsel mi, teknik mi, futbolcu mu, parasal mı, doyumsuzluk mu, doyum mu?
Şanssızlık diyeceğim ama yani 33 haftada da bu kadar şanssızlık olmaz. Şimdi bakıyorsun hani çok penaltı kaçırmış bu takım. Çok fazla gol pozisyona girmiş ama atamamış.
Evet.
Çok az pozisyon vermiş. Hani çok da vermemiş ama çoğunu kalesine gol olarak görmüş. Enteresan bir sezon gerçekten.
O bile araştırma konusu. Dünyada 6 penaltının 5'ini kaçıran lig içinde abi, tabii ligde çok az takım vardır tabii herhalde.
Son dönemde Süper Lig'de Türkiye'de böyle bir şey yok. Dünyada da ben çok olabileceğini zannetmiyorum bu kadar kötü kullanmak. Atilla abi yine bir reklam
tamam.
aramız var. Reklamdan hayır, sonra hayır. buradayız.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
...13.41 saatlerimiz... ...yine birkaç mesaj okuyalım Atilla abi.
Evet. Abi diyor... ...sağ olsun iltifatta buluyor. Ben şampiyonluk hakkında... Beşiktaş'ın bir mağlubiyet ve bir beraberlikle bile ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Rakiplerin de sadece bir beraberlik alması yeterli değil mi bu durumda? Bayram Taşçı, cevap verirseniz sevinirim diyor. Elbette, seve seve. Sen cevap ver istersen. Biraz önce de konuştuk.
Evet ya, matematik hesapları çok karışık ama olabilir elbette. Bir mağlubiyet, bir beraberlikle biz de diğer takımların her maçını kazanamayacağını düşünüyoruz. Sergen Yalçın da hani 8 haftada 8 galibiyet alan çıkmaz demişti. Bakalım oraya doğru gidiyoruz.
Adana'dan Mustafa Özbek. Kimse 3.'lükten kümeye düşmeye küme düşme olacak mı? Olursa bölgesel amatörlükten kim çıkacak? Bölgesel amatörlük maçları devamlı erteleniyor. Bunu konuşan kimse yok. Buyur Mert Elam, sen konuş.
Bölgesel amatörlük. Ne oldu? Ertelendi tekrar değil mi? Mayıs sonunda ertelendi.
Şimdi baştan. Ertelendi. Türkiye'de değil, dünyada göz gözü görmüyor. Yani önünüzü göremiyorsunuz tam anlamında. Yani Futbol Federasyonu bu yönde karar alıyor, değiştiriyor, başlayacak
işte,
deniyor.
Nisan demişti, tabii. Mayıs sonu oldu en son bildiğim o son açıklama. Buydu.
Yani bunu sadece yani bunu doğru olduğu için söylemiyorum. Gerçeği ortaya koymaya çalışıyorum. Bu tür olaylar, başlama bitirme olayları Futbol Federasyonu'nun yetkisini de aşan olaylar. Direkt bakanlık, bilim kurulu, siyasi irade, sağlık, ekonomi hepsini kapsıyor. Yani dünya, Türkiye'de hayat durdu. İşte tüm restoranlar, şunlar, bunlar anlamında söylüyorum. Yoksa gönül ister ki bir an önce başlasın. Yazık değil mi o kadar yüzlerce, binlerce futbolcuya, kulübe, bölgesel amatörlük deyip de geçmeyelim. On binlerce futbolcu orada oynuyor. Anlamında amatör kümelerde oynuyor. Fakat şu anda resmen durdu hayat. Artık ne zaman başlayacağını takipçisi olacağız.
Bu haberleşeceğiz. Bir tek herhalde bu alışveriş merkezleri ve kuaförler, berberler devam ediyor. Taksiler zaten devam ediyor. Onların hani devam edenlerin lobileri güçlü diye hissediyorum. Normalde ilk kısıtlamalarda onların da hepsi kapanmıştı. Berber, kuaförler, alışveriş merkezleri, ama şu an restoranlar kapalıyken onlar bildiğim kadarıyla belli bir saate kadar açık olarak devam ediyorlar.
Senin uzmanlığınla ilgili bir soru. Abi adım Serkan, İzmir'den selamlar. Merhaba Serkan. Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali size göre yüzde kaç? Söyle sevgili Mert Elam.
Bir matematik hesabı yapmam lazım Atilla abi.
Ben ona söyleyeyim göre... mi?
Kaç veriyorsunuz?
Doğaçlama söylüyorum. Bunlar çünkü cetveli elini alıp şey olmuyor. Doğaçlama içimden %25 diyorum.
%25.
Fazla mı söyledim?
Yani benim de böyle 15 falan geçmişti içimden.
Şimdi sevgili Bahtiyar, Trabzonlu, her zaman sağ olsun mesaj atıyor. Bugün biraz geç attın Bahtiyar. Atilla abi iyi yayınlar. Bugün Trabzonspor'dan iyi futbol çıkartır mı? Galip gelebilir mi Bahtiyar diyor. Trabzonspor'u soruyor.
Trabzon'dan çok iyi futbol çıkmıyor genel olarak. Yani Abdullah Avcı ile üst üste kazanırken de, yenilmezken de Trabzonspor böyle gümbür gümbür oynadığı maç sayısı 1 veya 2'dir. Çok öyle görkemli bir oyun olmadı Trabzonspor'un hiçbir zaman. Bugün de böyle öyle bir oyun beklemiyorum. Daha hani geride bekleyen, açık arayan bir Trabzonspor göreceğiz muhtemelen, ama sonucu alır mı? Alabilir.
Kibar dinleyicinin hali başka oluyor. Kardeşimiz Serkan İzmir'den biraz önce Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini sormuştu. Biz konuşunca hemen cevaplamış. İkinize yürekten sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Tekrar yazıyor ama bu kez yazmasını okumayalım anlamında. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Bu arada Beşiktaş'tan da bu vakayla ilgili sakatlık açıklaması geldi. Dendi ki sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgulandı. Kullarına rastlanmıştır. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır diyor. Genelde hani Aspor'dan okuduk, TRT'de benzerini geçti. İki maçı kaçıracağı, yani hafta sonu Kayserispor ve sonraki hafta içi deplasmandaki Rizespor maçlarında Abubakar forma giyemeyecek, ama sonraki maçlarla ilgili durumuna da herhalde o günlerde tekrar bakılacak. Yanılmıyorsam Hatayspor maçı var Rize'den sonra ve sonra da elbette en kritik maç Galatasaray deplasmanı olacak. Tabi avantajı Beşiktaş'ın, o maç seyircili oynanmayacak. Çünkü o şampiyonluğu kaybettiği iki sezon önce sanıyorum o meşhur karşılaşmada seyircinin baskısı da çok pozitif etkilemişti Galatasaray'ı.
Vallahi bir tane mesaj var, okumasam olmaz. Çünkü hemen hemen günde 5 kere mesaj atıyor. Çoğuna cevap vermeye çalışıyorum ama şimdi direkt cevap vermeye çalışayım. Yunus Tane. Selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yine nur topu gibi çocuğumuz oldu. Dünya futbolunun Avrupa Ligi kurulması, UEFA, FIFA şimdiye kadar bazı kulüplere ayrıcalık yaparsa, dürüst olmazsa olacağı da buydu Atilla Hocam. Deveye neren eğri demişler, nerem doğru ki demiş. Sevgiler, saygılar, Derfin Yunus Dane.
Bugün bu konuyla ilgili bence en güzel açıklamalardan birini Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu yaptı. Şimdi o açıklamayı bir yandan da bulmaya çalışacağım. Hani bu canavarı UEFA kendi yarattı diyor. Trabzonspor Başkanı.
Ahmet Bey mi?
Evet, Ahmet Ağoğlu bugün Fanatik Gazetesi'ne özel bir röportaj vermiş ve tabii Galatasaray maçıyla birlikte bu konuyu da, çünkü herkes neredeyse bu konuyu konuşuyor. Baş sorumlusu UEFA diyor bu projenin oluşmasının. Çünkü bu takımlara her zaman çok farklı davranıldı, farklı muamele yapıldı. Verdikleri tavizlerin sonucu işte bu. Besle, büyüt, oysun gözünü misali bu canavarı kendileri yarattılar diyor. Ben de aynen katılıyorum Ahmet Ağoğlu'na. Yani bu durduk yere böyle bir proje çıkmadı. UEFA bunun önünü açtı yaptığı uygulamalarla birlikte.
Değil mi? Evet.
Var mı Atilla abi, yoksa başka?
Esas bayağı vardı. Biz sohbetimize devam edelim. Alt tarafı konuşuyorduk. Denizspor artık umudu kesti herhalde. Hakan Kutlu oradan ayrıldı.
Evet,
ki 5. teknik direktör Ali Tandoğan değil mi? 5. 5 okuduğum için söylüyorum
Atilla
yani.
Atilla abi, saymayı bıraktım.
Evet.
Açıkçası belli bir yerden sonra. Evet. Şu an hani sorsanız mesela şu takımın başında kim var düşünüyoruz. Yani bir anda insan aklına gelmiyor. Evet. O kadar bir sirkülasyon var ki aklında kalmıyor yani kim neredeydi.
Vallahi 5 değil 15 tane de değiştirilse teknik direktör anlamında önce kulüp yönetiminin kulübü iyi yönetmesi gerekiyor. Çok iyi niyetle söylüyorum. Çünkü orada parasal anlamda çok büyük sıkıntılar oldu. Medyaya yansıdığı için dile getirmeye çalışıyorum ben. Futbolculara ödenmedi, şu oldu, bu oldu.
Ama onların da Atilla abi sene başında yaptığı anlaşmalar, şimdi Subotic diye bir oyuncu getirdiler. Dortmund'un o efsane Klopp'lu döneminin stoperiydi ama yaş aldıkça iyice yavaşladı, ağırlaştı. Ona çok astronomik bir sözleşme verdikleri söyleniyor. Hani rakamlar böyle 1 milyon euronun üzeri. Adam sonra gitti Avusturya Ligi'nde küme düşmeye oynayan bir takıma 50-60 bin euroya imza attı.
Abi benim niye bundan haberim yok?
Yani çıktı haberleri, biz de Ajans Spor'da paylaştık.
Evet.
Ama eminim rakamlar birebir aynı olmasa da yani çok fahiş bir rakama oynuyor burada.
Evet.
Orada çok komik bir rakama kabul ediyor ki yani bu sezon başı gitmiş, devre arasında Avusturya'ya gidiyor.
Değil mi? Tabii.
Yani bu böyle bir yöneticilik anlayışıyla zaten.
Tabii onu söylemeye çalışıyorum. İnanılmaz derecede kötü bir yönetim sonucu. Sonradan para ödenmemeye başlandı. Futbolcular oynamamaya başladı. Kaçan giden futbolcular oldu.
Tabii kalecisi öyle, Pantilimon, bir sürü oyuncusu problem çıkardı Denizlispor'da.
Denizlispor şimdiden birincilik için kolları sıvadı gibime geliyor.
Diğer taraftan Erzurum yardım gecesi. Onlarda da ödemelerde büyük problem olduğu düşünülüyor ki devre arası 13 transfer yaptılar yine bir şekilde. Onlar en büyük ikinci aday. Gençler Birliği yine puan olarak bakarsak adaylardan biri. Kayserispor şimdi oraya çok yaklaştı tekrar. Kasımpaşa, Ankaragücü, Malatya hiç rahat değil. Çok yakın Atilla abi oradaki puanlar. Konya biraz sıyrıldı. Yani 13 ve üzeri biraz rahatladı. Ama 14. sıradan itibaren işte asıl Lig o zaman başlayacak burada.
Hikmet Karaman'a helal olsun gerçekten yani. Hikmet Karaman bu tür süreçleri genelde hep iyi yönetiyor. Yani Ankara Gücü işte 7-8 hafta önceye kadar sondan ikinci sıradaydı.
Galatasaray'la oynadığında sonuncuydu. Sonuncuydu.
Şu anda tehlikeyi tamamen atlatamadı ama yani Hikmet Karaman döneminde sürecinde resmen tarih yazılıyor gibi bir durum var. Gençler Birliği'ne ben şaşırıyorum. Yani müthiş puanlar kaybetti. Müthiş demeyelim de ona yani. Çok kötü puanlar kaybetti. İlk 3 yani şey gelince Özcan Hoca gelince Özcan bizzati 3 maçta 9 puan alındı. Sonrasında son dakikada yenilen gollerle işte yenilgiler, beraberlikler oldu. Ki onları dikkatli yürütseydi o süreci şimdi belki de tehlikeli bölgeden biraz olsun çıkma başarısını gösterecekti, nefes alacaktı ama şu anda işi çok zor. Yani çok zor.
Evet, şimdi bir de son bölümde Atilla abi 13.50 yaptık saatlerimizi. Bir de alttan yukarı çıkma savaşı var. Giresunspor'un orada liderliği sürüyor. Adana Demirspor ikinci ve averajla da Samsunspor geliyor. Bugün Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım kendisi belediyenin televizyonuna açıklamalarda bulunmuş ve çok çarpıcı ifadeleri var. Bir itham var. Aslında bir iddia var ortada. Diyor ki Samsunspor'un karşılaştığı rakiplere teşvik primi gönderildi. Bu konuyu bana ispat et deseler edemem. Rüşvetin belgesi olmuyor ama biz duyuyoruz. Tuzla Spor maçında prim geldi. Gibi böyle ifadeleri var. Burada itham ettiği kulüpler var. İsim vermiyor ama benim tahminim Adana Demirspor'a bu ithamı göndermiş Sayın Yüksel Yıldırım.
Vallahi şimdi Sayın Başkan bunu söylediğine göre mutlaka duyumları vardır. Bizim de bunları duyurmak görevimiz. Ha doğru mudur? Durduk yere söylemez zaten. Tartışılır. En azından bunların tartışılması gerekir. Veyahut da herkesin dikkatli olması gerekir. Dikkatli derken yani gizlice yapsınlar anlamında söylemiyorum. Diğer teşvik primi verenleri kastediyorum. Yapılmaması lazım bunların. Yani
her oynadığımız maça teşvik primi gönderiliyor diyor. Çok net bir ifade. Kimin tarafından gönderildiği de tahmin ediliyor demiş. İsim vermemiş ama ben tahminimi söylüyorum. Adana Demirspor burada. Çünkü en büyük yarış onunla. Giresun'da değil. İkincilik için yarışıyorlar.
Tabii Samsun'un başkanı zaten inanılmaz büyük yatırımlar yapan son derece değerli bir iş insanı. Artık bir yaraya parmak basıyor.
Evet. Örnekler vermiş Menemen Spor maçıyla ilgili. Balıkesir Spor maçıyla ilgili. Gerçekten hani belli şeyler görmüş olacak ki olmalı ki bu ifadeleri gayet rahat bir şekilde ifade etmiş. Buradan da o zaman federasyonun harekete geçmesi lazım herhalde.
Şöyle tabii daha bazı net bilgilerin de ortaya konması lazım. Yani federasyon bu tür olaylara fazla girmez. Girmiyor. Ha doğru mu?
Ama Fenerbahçe'nin Ahmet Çakar'la ilgili sözleri, bu VAR operatörü FETÖ iddiası orada çağırdı. Dedi ki bu iş artık yargıya taşındı. Elinizde ne varsa gönderin. Eğer burada yasa olmayan bir şey varsa zaten cezasını çekerler. İşi aslında savcılığa taşımıştı federasyon. O işte Ahmet Çakan iddiası üzerine vesaire. Burada evet, da tabii. Bence orada onu yapan TFF burada da aynı şekilde taşımalı diye düşünüyorum.
Tabii yani şöyle.
Yoksa ceza vermeli.
Yani herhalde. Sayın Başkan'ın elinde mutlaka bazı bilgiler vardır veya işte bunları paylaşması gerekir varsa eğer tabii. Yani bunların da üzerine gidilmesi gerekiyor. Doğru mudur? Türkiye'de o kadar çok yanlış işler oluyor ki, üzüntü verici işler oluyor ki teşvik primi anlamında mümkündür yani. Mümkündür ki bunun da cezası çok fazla ha.
Yani biz Ajans Spor'da şimdi ben de bizim Twitter hesabını bir yandan takip ediyorum. 56. maddesi galiba. Talimatnamenin teşvik primini suç olarak tanımlıyor ve ispatlanması halinde teşvik primi veren kulüp ve kulüpleri küme düşürebiliyor.
Tabii.
Böyle bir yaptırımı var ama işte bunu kanıtlamak da çok kolay bir iş olmuyor. Genelde de kanıtlanamıyor.
Tabii sigara dumanı gibi abi. Yani ispatlayamazsın, elle tutamazsın, kanıtlayamazsın. İnanılmaz derecede zor.
Aslında zamanda böyle şeyler çıkmıştı. Alt liglerde iddialar, ses kayıtları, YouTube'a düşen görüntüler çıkmıştı ama herhalde sonra üstü örtülmüştü. Çok üzerine gidilmemişti. İsimler de hatta aklında birkaç isim ama bazen araya giriyorlar ve bunlar hepsi...
Türkiye'de maalesef Machiavelli politikası amaca ulaşan her yol meşrudur diye çok yanlış, çarpık bir zihniyet var ki bize göre öyle çarpık zihniyet. Savunanlar da olabilir ona, o ayrı mevzu. Fakat yani amaca ulaşan her yolu meşru veya doğru olduğu değil yani. Şimdi teşvik primi. Ya insanın elinin ayağının titremesi gerekir her şeyden önce. Ha şu şikeyi söylemeye gerek yok. Eskiden teşvik primini şöyle savunanlar da oluyordu iyi kötü. İyi de kardeşim ligde hiçbir iddiası kalmayan takım teşvik primi vererek daha iyi motive olup gerçek gücünü ortaya koyabiliyor diye de bir yaklaşım var. Hı hı. Ama o şimdi mevzuatta suç.
Tabii ki.
suç. Küme düşürmeye kadar gidiyor. Yani küme düşürme cezası var veyahut da hak mahrumiyeti cezaları var. Bunları bile bile insanların hala teşvik birimi işine girmesi resmen ateşli oynamak veya karakter meselesi. Başka bir şey değil yani.
Evet, maalesef bir pandemi döneminde ekonomiler de kötü olunca, ödemeler aksayınca insanın aklına geliyor. Yani ben şu an bilmiyorum ama bu işe girenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef normal şartlarda da hani ödeme alamayan futbolcuların alt liglerde bu işlere girdiği. Çünkü adam ödeme alamıyor bir yandan. Evet. Nasıl para kazanacak, evine ekmek götürecek deyip bunu tabii masumlaştırmak için söylemiyorum ama evet, bu yapıldığı için, geçmiş dönemde çok yapıldığı için, şimdi de ekonomiler çok kötü olunca kulüplerde kaçınılmaz gibi görüyorum. Atilla abi,
Samet Önder Denizli'den yazmış. İyi yayınlar abicim diye kendisini tanıdığım için mesajını okuyayım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Yüzlerce mesaj var. Artık okuyamadıklarım için kimse kusura bakmasın. Bilahare kendileriyle mesajlaşırız diyorum. Hakemleri nasıl buldu son maçlarda?
Bilmiyorum, ben hani çok zaten takılmıyorum hakem kararlarına ama normal yani, ekstra ben kötü olduklarını bu dönemde düşünmüyorum.
Sergen Yalçın sahanın en iyisi Fırat Aydınus dedi.
Ben de işte gerçek mi söylüyor, ironi mi yaptığı artık anlayamadığım için kendisine herhalde samimi düşüncesini söylemiş.
Biraz ama önce ben Fırat Aydınus'la ilgili son derece olumlu cümleler kullandım. Gerçek düşüncemi ortaya koydum. Yani şöyle, fizik anlamda son derece iyi. Beyin olarak, mental olarak işte formunun zirvesinde ki, ama dün tartışılan bazı kararlarda olduğu, şimdi dinleyiciler mesaj atmış anladığım evet, kadarıyla. Ben genel anlamda yaklaşıyorum olaya. Mesela Vida'nın penaltı olayı evet, olarak yaklaşılıyor değil mi?
Evet.
Ha, ben genel anlamda yaklaşıyorum. Yoksa Vida'ydı, Beşiktaş'tı, Fenerbahçe'ydi anlamında değil. Belli gri pozisyonlar vardır. Ha, arkadaşa göre gri değildir, siyahtır. O ayrı bir mevzu. Ama ben hakemlerin performansı, genel tablosu anlamında bakıyorum. Bir Fırat gittiğinde yerine gelebilecek hakem kaç kişi var? Şu anda bazı hakemlere, FIFA hakemlerine bile derbi maçı veremiyorsunuz. Türkiye'de 3 tane hakem kaldı, 4 tane hakem kaldı. Yani bu hakem dosyasını yarınlarda mutlaka açmak gerekiyor. Mutlaka açmak gerekiyor kardeşim. Türk hakemliği duvara tosladı. Ha, Serdar Tatlı ve ekibi güzel işlere imza atıyor bak. Cesur işlere imza atıyor. Ama zaten geldiklerinde ve ondan öncekiler de hep kucaklarında buldular hakem kadrolarını, şunları bunları. Bu iş ahbap çavuş işiyle olmaz kardeşim. Bu iş babalar oğullarla olmaz. Bu iş bilmem nelerle olmaz. Bu işin üstüne gideceksiniz sonuna kadar. Yani gözlemcilik kadrosunu, müessesini baştan aşağı yenileyeceksiniz. Baştan aşağı. Öyle birilerine tam not verip öbürlerinin önünü açabilmek, öbürlerinin önünü kesebilmek için ona iki tane siyah beyaz hata takıp da mevzuat gereği iki maç, üç maç öyle bazı genç hakemleri kazımayacaksınız. Toprağa gömmeyeceksiniz. Veya belli amaçlar uğruna belli bölgecilik yapmayacaksınız. Dernekçilik adı altında belli genç hakemlerin önünü tıkamayacaksınız. Belli yeteneksizlerin önünü açmayacaksınız. Ne oluyor? Bak tıkanıyor, tıkandı. Üstüne basarak söylüyorum. Hemen her yayında söylüyorum kardeşim. Hakemlik müessesesi tıpkı bir borudan akan su gibidir. Veya damardan akan kan gibidir. Eğer damar tıkalı olursa, boru tıkalı olursa oradan su akmaz. Oradan kan akmaz. Türk hakemliği halen bu durumda. 20 tane, 25 tane yeteneksiz, beceriksiz, ahbap çavuş, torpil, amca, yeğen ilişkileri doğrultusunda hakemlik müessesini veya üst klasmanı veya diğer klasmanları işgal eden insanlar var. Üstüne basarak söylüyorum. 47, şu anda üst klasmanda 47 hakem var. Bunun 25'ini hadi güle güle arkadaş. Ha ne olur alt liglere gönderirsin veyahut da az maç verirsin falan. Alttan gelsin abi, pırıl pırıl, pırıl pırıl. Gelemiyorsa da sizin hatanız. Şey olarak işte o yörelerdeki hakem hocaları olarak. Ha şimdi yeni sezonda Serdar Tatlı ve ekibi mutlaka bunları 10 kat daha iyi biliyordur. Radikal kararlar alınsın. Dediğim gibi Ahbap Çavuş kim kimin destekliyor, nasıl ilişkiler var. Onları iyi biliyordur. Ortadan kaldırılsın. Serdar Tatlı hakemlikte bir düstur var. Bunu Türkiye'de tüm hakemler bilir. İlk maçına çıkar gibi heyecanlı, son maçına çıkar gibi cesur ol kardeşim. Ha son maçın mı? Olsun kardeşim. Herkes ölecek bu dünyada. Serdar Tatlı da bunu biliyor. Bak iyi uyguladı genç hakemleri. İyi uyguladı derken iyi bir düşünceydi. Fakat şurada hata yaptılar. Benim üstüme ne kadar yük binebilir mesela? 20 kilo. Sen bana 40 kilo verirsen düşerim. Orada güvendikleri bazı genç hakemler çok sendelediler, hata yaptılar falan. Bu da bir deneyimdir. Ama hiç olmazsa mesela ambargolu hakemlere, Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'un ambargo koyduğu hakemlere tık diye o maçları verdiler. Belli hakemlere.
Ha, bugün Beşiktaş bile Galatasaray-Trabzon maçında iki takımın da istemediği Mete Kalkavan'ı
o kadar. Ha Beşiktaş'ta bence Beşiktaş maçına verilen hakemi bence Halil Umut Beler'di değil mi? 2-3 hafta sonra verselerdi daha iyi olurdu. Veya tüm o süreci 2-3 hafta sonra uygulamaya koysalar bence daha iyi olurdu. Hani Beşiktaş parmağım, kör parmağım gözüne der gibi bir uygulama oldu Merkez Hakem Kurulu. Ama ben Serdar Tatlı ve ekibinden şu görüntüyü izledim. Arkadaş biz kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Türk hakemliği bir kangrene dönmüş, ağır yaralı. Biz bunu en azından ameliyat edeceğiz. Gerekli operasyonu yapacağız. Ha, yaparlar mı? Yaparlar. Çünkü gözü kapalı bir şekilde genç hakemleri veriyorlar madem. Sonuna kadar da gidecekler. Yeni sezonda da bu uygulama yürürlüğe girer diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir duyumum var. Ne derece doğru bilmiyorum. Halen üst klasman hakem sayısı dediğim gibi 47. Niye üst klas Süper Lig 24 hakem? Çünkü 20 maç olacak. 20 takım var pardon. Birincilikte keza o şekilde 22 hakemle tekrar yoluna devam edecek. Ama Serdar Tatlı ve ekibinin kesinlikle ve kesinlikle babalar, oğullar, ahbap, çavuş, dernekçilik, lobicilik anlamında kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını düşünüyorum. Bakmaması gerekir. Türk hakemini çünkü duvara tosladı. 5 yıl sonrayı kurtarabilmek için yarından itibaren veya sezon sonundan itibaren bu radikal kararları almak gerekir. Kim gelirse gelsin bu radikal kararları almak gerekir. Yerine giden hakemleri dolduramıyorsunuz işte. 3-4 yıl sonra zaten hiçbir hakem kalmayacak. Siz dönüp dolaşıp Türkiye'de işte pırlanta gibi 3-5 hakem var. Onlarla yetineceksiniz. Bak şu anda maçlara verecek hakem bulamıyorsunuz kardeşim. Yok. Ha koronaydı, sakatlıktı, şuydu buydu ama ne olursa olsun Türk hakemi can çekişiyor. Ama bazı insanlar da Lale Devri gibi hayatlarından çok memnun. Lale Devri'nin ne olduğunu da sonradan herkes görecek.
Evet Atilla, bitirdik. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Atilla Tüker'le Markaj sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.